Nasıl girişimci olunmaz adlı podcast'imizin bu bölümünde Hakan Albir'le başarısızlık tanımı ve nedenini bulmaya konuşuyoruz. Şimdi Hakan Bey, size yeni sorum girişimcilik yaparken başarı ve başarısızlık tanımları hakkında olacak. Bu başarı ve başarısızlık tanımlarından biraz bize bahsedebilir misiniz?
Çok önemli bir konu bu. Özellikle gençler açısından çok daha önem kazanıyor. Çünkü Türkiye'de özellikle başarı kavramı eşittir para kazanmak olarak algılanıyor. Para kazanamadığı zaman da başarısız olarak görüyor kendisini. Çok fazla basite indirgenmiş vaziyette aslında. Başarı kavramının altında çok derin anlamlar var. O mana meselesi çok önemli. Kendini gerçekleştirme, o duyguyu yaşama çok önemli. Bir de başarı dediğimiz şey geçici mi kalıcı mı konusu bizim üstünde durduğumuz ve kafayı yorduğumuz konulardan. Bize göre sürdürülebilir olmalı bir başarı. Ve başarı dediğiniz şey koyduğunuz hedefe ulaşmak, okey, o hedef her neyse ama o hedefe ulaştıktan sonra o hedefte kalabilmek ve üstüne yeni hedefler koyabilmek de aslında o başarı ölçütünü tekrar geliştiriyor. Başarısızlık, bence başarısızlıkla yüzleşmek, onunla barışmak ve bunun çok doğal, yani bu girişimciliğin çok doğal bir parçası olduğunu kabul etmekle işe başlamak lazım. Yani bu yolculuğa çıkarken başarılı olabildiğimiz kadar başarısız olacağımızı da kabul ederek, o kabulle hareket etmek gerekiyor. O yüzden de pes etmemek ve yılmamak gerekiyor. Günümüzde benim gençlerde gördüğüm maalesef en olumsuz özellik bu. Çabuk pes etmeleri. Çabuk yılmaları. Sonuca çabuk ulaşmak isteğinden kaynaklanıyor bu. O kadar kolay değil. Ya hiçbir şey o kadar kolay değil. O yüzden hani parmağı şıklatınca hemen başarılı olayım. Ama işte ses gelmedi, başarılı olamadım demek ki. Demek bir çözüm değil. O yüzden planları yaparken, biz öyle yaptık, halen öyle yapıyoruz. Kısa vadeden ziyade daha uzun vade koymak lazım planları. Hedefleri minik minik artırmak lazım. Ve dönemsel olarak bir araya gelinip taraflar oturup analizler yapmalı. Ve öz eleştiriye açık olmalı herkes. Bu çok kıymetli. Yani biz mesela gururla nerede yanlış yaptığımızı söyleyebiliyoruz. Örneğin 3 ay önce aldığımız kararın ne kadar yanlış bir karar olduğunu kabul edebiliyoruz. Yani aynaya baktığımızda hata görüyorsak o hatada ısrar etmiyoruz. Bu bence kritik konulardan ve başarı ölçütlerinden bir tanesi. Kendinizi eleştirmelisiniz, eleştirmeliyiz. Zaten bir sene önce, iki sene önce aldığımız bir kararın yanlışlığını görüp o yanlışla halen ısrar ediyorsak biz kendimiz gelişememişiz demektir. Bu anlamda insan sürekli gelişen, sürekli devinim halinde olan bir canlı. Biz dediğim gibi bazen kendimizi çok küçük görebiliyoruz her ne hikmetse. Kapasitemizi ve işte ne diyeyim yapabileceklerimizi ya da yapamayacaklarımızı. O yüzden bence oralarda birazcık daha sabırla hareket etmek lazım. Daha uzun vadeli hareket etmek lazım. Günübirlik başarılardan ziyade kalıcı başarıya odaklanmak lazım. Naçizane bunu öneriyorum ben.
Yani özellikle gençlerimiz biraz daha günü kurtarmak havasındalar şu an. Yani mesela evet, sınav olarak düşünün. En basitten yani üniversiteyi final olarak düşünün. Ya şu finali geçeyim tarzını düşünüyorlar ama o final, dersi çok daha iyi geçebildiği zaman farkında değil daha büyük kapıların açılacağını. Yani mesela bazı bu not ortalaması muhabbetine de giriyor aslında. Yani sadece not ortalaması değil tabii üniversitede. Yani gençlerimiz sadece günü kurtarıyor. Mesela girişimcilikte de bunu yapan yani insanlar oluyor tabii, bazı gençlerimiz oluyor işte. Hatta ben bile yapmış olabilirim sadece günü kurtarmak için birkaç kişi, ama sonuç olarak 2-3 gün sonra bunun büyük bir hata olduğunun farkına varıyoruz. Yani aslında bu da bir tecrübe oluyor, evet. Günü kurtarmak için iş yapılmaması lazım. Çünkü o 2 gün sonra sizi buluyor.
Yani hani okey, diyelim ki başlangıçta günü kurtarmak için bir hareket yapıldı. Ama onun sonuçlarını gördün artık değil mi? Yani bir daha yapma. Yani oradan dert çıkar mesela. Yani şey, evet, bu öğrencilikten kalma bir alışkanlık olabilir hakikaten. Yani günü kurtarmak, işte hani bu dersten geçeyim, bu finali vereyim, üniversiteden mezun olayım. Peki sonra?
Ya sonrası düşünülmüyor aslında.
İşte Onu demin demeye çalıştım aslında. Yani uzun vadeli hayatımıza bakalım.
Ya planlarımızı mesela,
yaparken...
Ya üniversiteniz bile... Ya şimdi ben de bir öğrenci olduğum için böyle kariyer günleri olsun. İşte bizim üniversitemiz yapıyor. İnsan kaynaklarından insanlar geliyor. Konuşuyoruz. Ya mesela diyor, işe alım şartlarınız ya da staj alım şartlarınız nedir? İşte not ortalaması diyor. Bir Azure algoritmaları var. İşte belki bu dinleyen arkadaşlarımız da bilmiyordur ama genellikle bu savunma sanayi firmaları çoğu zaten mühendisin hayali aslında savunma sanayi firması çalışmak ama not ortalamasına göre ilk bir eleme sistemi yapıyor. İşte üniversitede giriş puanınıza kadar etkileyen bir algoritmaları var. Ya yani mesela ben bu durumu öğrendikten sonra ya dedim işte benim TÜBİTAK SAGİ olsun işte aklımda olan bir orası var. Çalışmam için ne kadar not ortalamasına ihtiyacım var hesapladım işte 3 olsun misal. Ya yani ona göre çalışıyoruz. Yani aslında günü kurtarmak için değil. Ya yani bu matematik dersini vereyim değil. Ya matematik dersini ne kadar iyi verebilirim. Ya çünkü 4 sene sonra ben matematik finaline bir gün değil keşke 2 gün çalışsam demek istemiyorum.
Aynen.
Yani bunu işte özel ama şöyle bir problem var. Üniversite öğrencilerin çoğunda bu planlama yok. Yani bunu değiştiremiyorum. Yani evet TÜBİTAK SAGİ'nin alım şartını değiştiremem. Ama bunu kendimde değiştirebileceğim bir şeyler var. İşte özellikle benim de bir öğrenci, yani çok da hala öğrencim ama bir öğrenciye tavsiyem olsun. Yani bir şey yapmak istiyorsanız aslında onun şarta bakmak zorundasınız. Yani değiştirilemiyor yani, bazı şeyler. Ya bundan kendimle müzdaribim. Ona göre çalışıyorum.
Ama yeri gelmişken şunu unutmadan söyleyeyim. Bence okurken çalışmak, adı staj olsun ya da işte okul sonrası çalışmak olsun. O öğrencilik süresince çalışmak çok kıymetli. Çok kıymetli. Tekrar ediyorum, çok kıymetli. Yani 4 yıllık üniversite hayatında hiç çalışmamış, staj dahi yapmamış ya da işte naylon stajıyla o staj dönemini idare etmiş kişiler iş hayatına girdiklerinde aman Allah'ım sudan çıkmış balığa dönüyorlar.
Kesinlikle. Ya bu girişimcilik yani. İçin de öyle. Mesela üniversite hayatınızda yapacağınız bir proje olsun. Sizi çok büyük kapılar da açabilir ve kapılar açmasa bile, başarısızlığa ulaşsa bile sizin ileriki girişimcilikliğinizde çok büyük yardımcı olabilir. Bunu zaten biraz önce de konuşmuştuk. Yani üniversite yılları aslında çok kıymetli.
Çok.
Sizin için de çok büyük avantajlar olmuş. Zaten radyo hikayenize o hikaye olmasaydı belki şu an bu diyalog müzesini kuramayabilirdiniz. Ya da sosyal girişimcilikleri veremeyebilirdiniz.
Aynen. Doğru.
Aslında üniversite, yani bazı kişiler üniversite her şey değil diyorlar. Evet, her şey değil. Ya da üniversite not ortalaması da her şey değil. Ama üniversite sırasında öğrendiğin ya da katıldığın bir konferansta öğrendiğin bilgi o kadar kıymetli ki. Ve onu nerede kullanabilirsen, kullanacağın alanı da çok iyi bilirsen çok başarılı olabilirsin.
Kesinlikle. Her şey değil belki ama çok şey. Çok şey. Ve o maalesef her üniversite gencinin de değerini sonradan anladığı bir şey. Yani o yüzden de bu tarz yayınların ya da işte bu tarz sohbetlerin amacı bu. Yani damdan düşenin birbirine hikayeyi aktarması işte bu. Hani biz o dönemin kıymetini az ya da çok bildik ya da bilemedik ama siz daha çok bilebilirsiniz. Bir de yeri gelmişken şeyden de bahsedeyim. Bu günümüzde özellikle tek başına hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Yani mükemmel fikrin olabilir, inanılmaz yetenekli olabilirsin ama sen muhakkak ve muhakkak iş birlikleri kurmak zorundasın. Yani bu networking meselesi bir dönem çok suyu çıkartılan bir kavram olarak Türkiye'de kullanıldı. Aslında kavramın kendisinde bir sorun yoktu. Kullanım şeklinde bir sorun vardı. Yani birini tanıyor olman, biriyle işbirliği gerçekleştirmen o kadar önemli bir şey ki. Ve o yüzden üniversite yıllarından itibaren aslında farklı sektörlerden, farklı insanlarla ilişki kurmak, ara ara kendini onlara hatırlatmak, sürdürülebilir olmasını sağlamak, ileride yapacağın girişimlerde o insanların karşına da çıkmasına neden olabilir. Onlardan güç olabilirsin, onlardan destek olabilirsin. O yüzden hani boş boş vakit geçirmektense işte bu tarz etkinliklere katılmak, toplantılara gitmek dışında çok daha yaygındır. Böyle networking toplantıları olur mesela. İnsanlar gelirler. Ya benim uzmanlığım bu, seninki ne, sen ne yapıyorsun, ben ne yapıyorum, sende ne var, bende ne var. Güçleri birleştirelim. Başka background, yani farklı geçmişlerden, farklı eğitimlerden gelen insanlarla sohbet etmek en azından bakış açısını çok değiştiriyor.
Kesinlikle çok doğru yani. Sizin alanınızdan farklı bir insana sormak ya da yani böyle girişimcilik kültürüne sahip olan insanlarla tanışabilmek çok büyük bir avantaj aslında üniversite öğrencileri için. Aslında Türkiye'de de yapılmaya başlandı bu. Hatta birkaç tanesine ben bile katıldım. Yani çok yani farklı yönlerden insanlarla tanışma fırsatım oldu ve onlarla birkaç proje fikrimiz için görüşme şansı bile dahi buldum. Yani bu çok büyük bir avantaj. Yani bir tane gittiğim etkinlik benim projem için çok büyük bir avantaj oldu. O avantaj sayesinde hem özgüven olsun hem projeyi geliştirme olsun birçok avantajım oldu yani. Bu aslında bu birkaç site de var. Şu an isimlerini tam hatırlayamadım ama bu etkinliklerin paylaşıldığı. Yani öğrencilerimiz ya da bu şekilde insanlarla tanışmak isteyen insanlar buraları takip ederse aslında Ankara olsun, İstanbul olsun, yani büyük şehirlerde genellikle diğer şehirler için çok bir bilgim yok ama bu network toplantıları yine Türkiye'de çok yaygın olmasa da yurt dışı kadar var. Her türlü bir şey, yani bir saat boş boş dolanmak yerine ya da farklı bir şey yapmak yerine bir saat hayatınızda çok geliştirebilecek bir şey olabiliyor.
Ya bir de bireysel olarak senin ulaşamayacağın bir kişiyi orada karşında bulmak müthiş bir fırsat.
Evet. Yani ulaşmak çok zor aslında o insana.
Tabii. Yani düşünsene 50 tane sekreteri onu bunu geçeceksin de o insanlarla randevu olacaksın. 5 dakika konuşacaksın yerine. Zaten oraya gelmiş. O sırada, yakala ve bitir.
Aynen. 5 dakikalık bir. Zaten dinliyorlar ya. Açıkçası. Yani tabii. Girişimci insanlar. Ya ben her gittiğimde bir konuşma olduğu zaman beni dinlediler. Ya ne olursa olsun yani 2-3 dakika olsun, 5 dakika olsun bir dinliyorlar yani hemen ya yok bu iş tutmaz demiyorlar. Çünkü onlar da aslında bu kültürü görmüş yani çünkü böyle demek bir şey katmıyor insana.
Kesinlikle. Aynen.
Şimdi size bir sorum daha var. İstanbul Social Enterprise kurarken yaşadığınız birkaç zorluğu anlatmanızı istiyorum. Ne bayağı böyle yorulduğunuz, pes etmeyi düşündünüz mü ya da onu da sormak istiyorum.
Şöyle söyleyeyim öncelikle sosyal işletme, sosyal girişim kavramı Türkiye'de çok yabancı bir kavram olduğu için çok zorlandık. Yani daha doğrusu şirketin kurulduğu gün ilk zorlanmamız başladı. Çünkü biz İstanbul Sosyal Girişimcilik olarak şirketin adını tescil ettirmek istiyorduk. Ama oradaki görevli haklı olarak dedi ki sosyal girişimcilik diye bir tanım yok. O yüzden şirketinizin adına bir şey eklemeniz lazım. Ve biz de Allah'tan faaliyete uygundu. İstanbul Sosyal Girişimcilik ve Müzecilik diye ekledik. İlk günde başladık zorluğa. ama daha zor taraf şuydu. Hani amiyane tabirle karanlığı satmak ve buradan kaynak yaratma fikri insanlara çok zor geldi. Bizim etrafımızda bizimle yolculuğa çıkacak olan kişilerin bu mücadelede başta zorlandıklarını gördük. Ne yani şimdi bir görme engellinin rehberlik yaptığı bu deneyimi hayata geçireceğiz ve biz bu deneyim içinde kurumlardan kaynak arayacağız, kaynak bulacağız, para toplayacağız, sponsor olmalarını sağlayacağız. Nasıl yani? İşte bizim ekipte böyle genç arkadaşlar vardı o dönem, halen varlar. Ya işte nasıl biz bu randevuları alacağız, nasıl isteyeceğiz toplantıyı, ne diyeceğiz? Bir de zorluklardan bir tanesi şuydu. Mesela klasik yöntemlerden biri sunumdur biliyorsun. Sunum hazırlanır. İyi de karanlıkla ilgili ne sunum hazırlayacaksın? Ne göstereceksin? İçeride ne gösterildiğini gösteremiyorsun ki. Evet. Ancak o hissiyatı aktarabilmen önemli. Ama biz bunu fırsata çevirdik. Ya bu bir, evet, çok net bir zorluk. Ama dedik ki biz o zaman bir sunum yapmayacağız toplantılarda. Katıldığımız toplantılarda kendi izlenimimizi aktardık. Kendi deneyimimizi yansıttık. O zaten karşı taraf o kadar çabuk geçiyor ki çok daha etkili oluyor. Ama yine de şunu itiraf etmem lazım. 2013 koşullarında bizim 1 milyon liraya ihtiyacımız vardı. Biz %70'ini toplarken ki bir başarı ölçütü bu, kabul etmem lazım ama çok zorlandık. Çünkü 6 ay diye başlıyorsun, karşı tarafa bir vizyon çiziyorsun. Hedeflerinin 6 ayın ötesinde olduğunu yansıtıyorsun, gösteriyorsun ama garanti edemiyorsun. Türkiye'de bunu test etmemişsin. Test edilmemiş bir projeyi her anlamda görme engelli rehberiyle, ziyaretçisiyle, içeriğiyle, toplumdan alacağı tepki tepkisizliğiyle aslında böyle bir çılgın proje olarak başlattık. Ama beni mutlu eden konu şu oldu. Sponsorlar çok güvenerek girdiler bu işe. Biz şu teklifi de yaptık. Gelin gidelim Almanya'ya. Yakın uçağa atlayalım. Siz de deneyimleyin ve ne olduğunu anlayın. Yok öyle iyi anlattınız ya da öyle bir aktardınız ki gerek kalmadı dediler. Ve maceraya öyle başladık. Ama sosyal girişimciliğin zorluklarından bir tanesi insan kaynağı. Yani nitelikli insanı, nitelikli çalışanı bünyenizde tutabilmeniz için ticari işletmelerdeki sağlanan olanakları sunmanız lazım. Bu da çok zor. Çünkü sosyal işletmelerin, sosyal girişimcilerin kaynağa erişimi kısıtlı ve kıt kaynakla, kısıtlı kaynakla faaliyet gösteriyorlar. Şimdi bir personele, bir çalışana ne kadar severseniz, ne kadar kıymet verirseniz verin, X bir şirketin verdiği, sunduğu maaşı ya da olanakları sunamıyorsunuz. O kişi de tamam projeyi seviyor, sizi seviyor, inanıyor ama günün sonunda hayatını idame ettirmek zorunda. Böyle dertler var. İşte o yüzden biz ısrarla sosyal girişimciliğin yasalaşması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü dünyadaki örneklerinde olduğu gibi sosyal girişimciler o zaman kaynağa erişebilecek. Yani bugün bir İSKA ya da işte Orta Anadolu ya da Batı Karadeniz ya da AB fonları açıldığında siz İstanbul Social Enterprise olarak başvuramıyorsunuz. Böyle bir haksızlık olabilir mi? Diyor ki size ya bir dernek olmanız lazım, vakıf olmanız lazım ya da bir STK ile işbirliği yapmanız lazım. Ya ben tek başıma yapmak istiyorum bunu. Tamam partner alacağım ben yanıma, paydaş alacağım ama ben proje sahibi olarak bu işi tek başıma yürütmem ve yönetmem lazım. Proje benim, fikir benim. Alt bir işbirlikleri kuracağım tabii ki, kurmalıyım da. Hayır diyor. Koşul bu. Başvuru sahibinin sen olmaması lazım. Benim hiç tanımadığım bir üniversite, benim hiç tanımadığım bir STK ya da bir belediye projenin sahibi olacak. Ben onu nasıl kontrol edeceğim? Kaynağı nasıl yönettiğini nereden bileceğim? O yüzden böyle dertler var maalesef. Sistemde kendinizi daim kılabilmeniz için gelirinizin de daim olabilmesi lazım. Yani şimdi bizim ana sponsorumuz Turkcell bugün. Yarın elini çeksen olacak. Ne yapacağız biz? Çok zor. O yüzden bizim kaynağa diğerleriyle eşit bir biçimde erişmemiz lazım. Yani biz bir ayrıcalık beklemiyoruz. Ama diyoruz ki bırakın sunulan şeye, kaynağa biz de başvuralım. O kriterleri karşılayabiliyorsak eyvallah. Karşılayamıyorsak problem yok. Temel şeyler bunlar aslında. Sorunlar bunlar.
Anladım yani. Umarım sosyal girişimciliğin bu vasıfta sayılabilmesi için çalışmalar artar. Ya bu önemli bir şey çünkü açıkçası.
Çok.
Nereden yani mahrum kalmamanız lazım ki siz de işinizi, yani yaptığınız iş mi değil? Yani sosyal bir şey, yani halka yönelik bir şey.
Yani amacımız aynen, kamusal halk, fayda.
Kamusal fayda. Yani kamusal faydanın yaptığınız bir şeyde böyle bir şeyden mahrum kalmanız çok hatta mahrum kalmanın yanında size daha çok avantaj verilmesi lazım.
Ha ben onu da geçtim. Ya doğru ama onu da geçtim. Eşitlik istiyorum sadece. Eşit olalım yeter.
Ya, umarız en kısa sürede bu problem çözülür. Çünkü bu problem hem sizin için hem de kamusal fayda sağlamak için diğer sosyal girişimler için çok büyük bir engel teşkil ediyor.
Aynen öyle. Yani neden mesela 7 senedir en azından ben içinde olduğum dönemi gözlemleyebilirim. 7 senedir neden sosyal girişimcilik sistemi, ekosistemi gelişmiyor? Bu yüzden insanlar korkuyor. Yani sosyal bir problem, toplumsal bir probleme çözüm üreteceğime giderim diyor. X bir kahve markasının diyor, franchise'ini alırım, mis gibi diyor, paramı kazanırım.
Aynen, o manada düşünüyor. Çok tabii. Yani onun için çok daha az riskli.
Az riskli çünkü gider COSGAP'ten kredi çeker, gider bankalardan bilmem ne faizde işte kredi alır. Yani şu an piyasa ticari girişimlere çok daha fazla olanak sağlıyor. O yüzden yani dert bu bence. Ya bir not daha ekleyeyim bu arada. Bizim kamusal faydaya şöyle çok somut bir örnek vereceğim. Biz ve bizim gibi girişimler kamunun üstündeki yükü alıyoruz biz. Yani şöyle somut örnek vereyim. Benim bordromda aşağı yukarı 20'nin üstünde engelli var. Ve bu arkadaşlar evde engelli maaşı alarak hiçbir istihdamda bulunmadan oturan ve devlete tırnak içerisinde yük olan insanlardı. Ve bu sadece onlar değildi. Onlara bakan aile fertleri, devletten aile yardımı alan insanlar da devlete yüklerdi. Ve biz bu yükü, bu insanları kendimize alarak devletin üstünden almış olduk. Kamusal faydaysa çok somut, çok net bir fayda. O yüzden yani...
Haklısınız.
Bunlar bence önemli konular. Yani aslında devletin, dünyadaki sosyal girişimciliğin de aslında yasalaşmasının arkasındaki neden bu. Devletler diyorlar ki globalde de, ya biz her soruna yetişemiyoruz. Kaynaklarımız zaten kısıtlı. O zaman bu işlere niyet etmiş ve kaynak kısıtlı da olsa kaynak ayırmış insanlara önlerine bir yol açalım. Ve sosyal girişimciliğin son 15-20 yıldır dünyada yaygınlaşmasının altında yatan neden bu aslında. Çünkü evet. Kamunun yükünü alıyor sosyal girişimciler.
Şimdi farklı bir konuya gelmek istiyorum. Gençlere yönelik tavsiyeleriniz, özellikle üniversite çağındaki gençlere ve bu nedenini bulmak, işte bir şeyin nedenini bulmak hakkında görüşlerinizi dinlemek istiyorum.
Ya şöyle, bu sabahları uyandığınızda sizi motive eden şey neyse bir kere onu bulmamız lazım. Yani herkesin farklıdır muhakkak. Yani bizi yataktan kaldıracak, yüzümüzü yıkamaya, banyoya götürecek motivasyon önemli. Ya da aman kapat saati ya, biraz daha devam edeyim. Buradan başlıyor bütün hikaye. Benim amacım ne? Ben niye bugüne, bu yeni başlayan sabahla beraber bugüne harekete geçmeliyim? Bugüne hazırlıklı olmalıyım? Bunun bugünün devamında beni neler bekliyor? Bununla ilgili çeşitli felsefeler var. Daha ziyade uzak doğu ağırlıklı felsefeler var. Yani kendimize şu soruyu sorarak başlayalım mesela. Yapmayı sevdiğim şey ne? Eğer daha böyle toplumsal problemleri dert edinen tiplersek, mesela yaşadığım bu dünyada, kendi ülkemde olabilir, daha büyük düşünüyorsam bu dünyada olabilir sahiden. Evrenin ihtiyacı olan somut problemler ne ve ben bununla ilgili ne yapabilirim? Benim vasıflarım ne? Benim iyi olduğum şeyler ne? Güçlü olduğum yönler ne? Ya da geliştirmeye müsait olduğum alanlarım neler? Ve bu formülün içerisinde, bu denklemin içerisinde para ne kadar yer alıyor? Yani para öncelikler içerisinde nerede yer alıyor? Benim motivasyonumu sağlayacak enstrümanlar içerisinde birinci sırada mı? Dördüncü sırada mı? 15. sırada mı? Aslında bizi mutlu eden şeyi bulursak hayat amacımızı da bulmuş oluruz. Yani bu sevdiğimiz, iyi olduğunu düşündüğümüz, insanlığa da ucundan dokunan ve bize de para kazandıran bir şey yapıyorsak zaten hem manen hem madden mutluyuz demektir. Halimizden de memnun olmamız lazım. Ama bunlardan bazılarını sağlıyorsak şimdilik, yani sevdiğim bir şeyi yapıyorumdur, iyi de olduğumu düşünüyorum, yetenekliyim, benim güçlü olduğum bir iş. Ama henüz para kazanmıyorum. Okey. Üstüne çaba harcamaya devam ederiz. Değer çünkü. Ama sevmediğimiz bir şeyi yapmayalım ya. Bu çok önemli. Yani benim naçizane tavsiyem bu. Ama insanlık için gerçekten özellikle giderek dünyanın küçüldüğü ve hani amiyane tabirle köye döndüğü bir günümüzde biraz daha toplumsal duyarlılığımız, biraz daha insanlığa faydalı olacak şeylere dokunmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken de bize bunu para kazandırabilir bu arada. Hiç problem yok yani. Bir de kendimizi başta da söyledim ya, iyi analiz edelim. Dürüst olalım kendimize. Neyi iyi yapıyoruz, neyi iyi yapmıyoruz. Nerelerde güçlüyüz, nerelerde güçsüzüz. Neyimizi geliştirelim, neyimizi yok abi bundan bir şey olmaz deyip çöpe atalım. Bu kendimizi tanıma meselesi çok kıymetli. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Ondan sonra zaten tutku işi götürüyor. Yaptığınız işi zaten mutluysanız o şeye tutkuyla sarılıyorsunuz. Tutku kritik kelimelerden bir tanesi. Bunu yazmak lazım.
Evet.
Sonrasında zaten o anın içinde oluyorsun hep. O anın içinde olduğun zaman da bir de sevdiğin bir şey üzerinden hayatını idame ettirmek hani tadından yenmeyecek bir şey.
Çok haklısınız. Özellikle bu laf, yani bu sözler üniversiteye girecek öğrenciler için çok önemli aslında. Böyle sınava hazırlanan öğrenciler için aslında yarın da sınav var ama bu tercih dönemlerinde öğrenciler sırf bazen yani kendi arkadaşlarımdan da gördüm. Yani yeteneklerinde geçtim, istemedikleri bölümleri sırf okul adıyla okuduklarını gördüm. Yani sonra işte bu öğrenciler okulu terk ediyor, işte meslek hayatına başlıyor ve bu mesleği yıllarca yapacağını düşünüyor ve dolamıyor. Yani bu en basitinde sadece bir meslek seçimi konusundan bir örnek. Yani yetenek ve dediğiniz şey çok önemli. Yeteneklerinizin farkına varmak. Ya birçok şey denemek lazım. Yani yeteneğimizin farkına varmak için. Mesela müzik yeteneği olabilir bir öğrencinin. Bunu farka dememiştir. Resim yeteneği olabilir. Aslında lisede işte resim ve müzik dersleri hala zorunlu. En azından yeteneklerini fark edebilmeleri için bir ön ayak oluyor lisede. Hatta ortaokulda. Ama işte dediğiniz gibi hatta bu yetenek fark edimi üniversitede de olabilir. Mesela bir proje yönetimi konusunda çok yetenekli olduğunuzu fark etmişsinizdir ve o konuda ilerlemeniz gerekmektedir. Yeteneğiniz varsa ve o işi seviyorsanız kesinlikle ilerlemeniz gerekmektedir diye düşünüyorum ben de kendimce.
Ya aynen. Mesela bu pandemi döneminde bir kitap okudum. Orada çok ilginç böyle şeylere rastladım. Bu 21. yüzyılın temel sorunlarından bir tanesi depresyon. Yani özellikle Amerika'da neredeyse her 10 kişiden 8'i falan depresyonda. Ve çok iş çok aslında dramatik bir boyutta. Ve altını eşelediğinizde yani işin kimyasal boyutu, biyolojik boyutu var ama bu kendini gerçekleştirememe hali, bu mutsuzluğun altında yatan, aslında sevmediğimiz bir şeyi yapma hali o kadar çok ön planda ki. O yüzden diyorum ben, hani kısa çözümler günü kurtarıyor. Ama sonra sizi içeriden yemeye devam ediyor. Sizi rahatsız ediyor, mutsuz ediyor. Ve kendinizi şöyle bir tabloda buluyorsunuz. Her gün gittiğiniz, evet, ekonomik olarak sizi tatmin eden ve hayatınızı idame ettiren ama sizi mutsuzluktan öldüren bir işiniz var. Değer mi buna? Değer mi yani? Hangi ekonomik koşullar buna katlanmaya sebep olabilir? O yüzden iyi düşünmek lazım bu sıralarda. Hele güzel de denk geldi. Gerçekten şimdi hafta sonu sınav var. Bu vesileyle herkese de çok çok başarılar diliyorum. Ama çok dert etmeyin. Bir sürü başarıyı ve başarısızlığı yaşamış bir abiniz olarak buradan hani bizi dinleyenlere de sesleniyorum. Bunu dert etmemek lazım ya. Sınavlar, şunlar, bunlar çok geçici ve geriye dönüp baktığınızda küçük meseleler. Bu sene başarılı olmayabilirsiniz. Seneye bir daha deneyin. Sevmediğin bir yeri kazanacağına, sevmediğin bir bölümü 4 yıl okuyacağına, bir yıl daha bekle ya. Ve o sırada çalış. Bizim üniversitelerin teori eğitiminin yanına pratiği zaten eklemeleri gerekiyor. En büyük eksiklik bu.
Evet, doğru.
Yani benim uzun bir süredir gözlemim ve gittiğim ortamlarda da söylediğim bir şey var. O yüzden hani bu dünyada sokağa taşıyorlar eğitimi. Gidip iş yerlerinin içerisinde bazı dersleri görmelerinin nedeni bu. Çünkü okullarda öğretilmiyor bunlar. Bir de şunu kabul edelim. Dersleri veren insanların büyük bir çoğunluğu teorisyen. O pratik hayatın içerisinde olan insanlarla o dersleri beslemek lazım. Bazı üniversiteler çok akıllıca işler yapıyorlar. Misafir öğretmen çağırıyorlar. Yani o yolculuğun içerisinde düşmüş kalkmış, o maceraları yaşamış insanları davet edip onların hikayelerini dinletiyorlar. Ya da onların iş yerlerine konuk oluyor öğrenciler. Harika bir hareket bu.
Ya
Ama bunun yayılması lazım.
mesela bizim üniversite içinde düşündüğüm zaman biz her mühendisliğin bir giriş dersi oluyor işte bilgisayar mühendisliğine giriş olsun, endüstri mühendisliğine giriş olsun. Ya, genellikle bizim okul olarak baktığım zaman bu akademisyenlerin hepsi sektörden gelen insanlar. Yani mesela kendi bölümüm endüstri mühendisliği giriş dersini sektörde yıllarca çalışmış olan bir endüstri mühendisliği hocamızdan aldım. Yani aynı keza bilgisayar mühendisliği derslerine de biraz merak saldığım için onların giriş dersine de bu sektörde yıllarca çalışmış olan bir hocamız vardı ve hocamız bazen öyle bir şeyler anlatıyordu ki hem endüstri olsun hem bilgisayar olsun hani dersten öteye gidiyordu her şey.
Tabii
Dersten
çünkü
öteye gidiyordu ya. Ben 4 yıl sonra bunu yapmaya başlayacağım oluyordu.
ya bir de yani şimdi laf aramızda o öğretmene olan saygı da artıyor. Çünkü kişi hem teoriyi biliyor hem pratiği biliyor.
Kesinlikle.
Yani bu şeyde vardır ya tiyatroda alaylı diye bir ifade. Yani o çok önemli bir şey. O tozu yutmak, o deneyimi yaşamak, o deneyimi gelip bu insanlara, sizlere aktarmak çok kıymetli. Sizin okulunda böyle yapmış olması süper olmuş. Çok sevindim.
Diğer üniversiteler bu tarzda eğitim veriyor mu? Özellikle giriş dersleri için konuşuyorum. Yani endüstri mühendisliği olsun, bilgisayar mühendisliği giriş dersleri için oluyor mu bilmiyorum ama yani ben bundan verim aldım. Yani umarım diğer üniversitelerde yapmıyorsa bunun verimli olacağını bir öğrenci olarak, yani bir öğrenciye göre verimli. Tabii ders manasında o karşılaştırmam mümkün değil benim için ama işte diğer üniversiteler olsun bunu da düşüneceğini düşünüyorum. Şimdi podcast'imizin sonuna gelirken hatta sorularımız bitti artık. Sizin eklemek istedikleriniz ve bize söylemek istediğiniz farklı şeyler var mı diye sormak istiyorum.
Var şöyle bir şey. Ya öğrenmek dediğimiz hadise düşünenin aksine bitmiyor. Yani işte klasik vardır ya, işte şu kadar yıl ilkokul, şu kadar yıl lise, şu kadar yılda üniversite, hadi üstüne bir de yüksek lisans yaptın, hadi doktora da yaptın, sonra devam ediyor. Çünkü hayat güncelleniyor. O başta dediğim devinim hadisesi. O yüzden bilgi de yenileniyor. Yani bizim, işte ben kendi adıma konuşayım, 20-25 yıl önce öğrendiğim ekonomik bir takım teoriler, bir takım terimler artık yok, kullanılmıyor. Çünkü denendi ve çöpe atıldı. Şimdi ben sadece o bilgilerle yola çıksaydım ve tamamen gözümü kulağımı dünyanın dışında tutsaydım ve kafamı bir kuş gibi toprağa gömseydim, başarılı olamazdım. O yüzden öğrenmeye devam etmek lazım. Yılmamak lazım ve neyi kimden öğreneceğin hiç belli olmuyor. Ben şunu çok gururla ve mutlulukla söylüyorum. Bu buluşmalarda benim gençlerden, öğrencilerden o kadar çok şey öğrendiğim oldu ki, biraz da beni motive eden ve bu davetleri kabul etmemi sağlayan, motive eden şey bu oldu. Çünkü oradaki gencin gözünden o konuya bakış benim hiç düşünemeyeceğim bir başka bakış açısını getiriyor. O yüzden yani öğrenmek dediğimiz hadise senden daha deneyimli birinden olmayabilir. Belki deneyimi düşüktür ama bakış açısı farklıdır. Senden daha az deneyimli biriyle de interaksiyonu gerçekleştirmek çok önemli. Bir de yani işte bu yaşadığımız hadiseler, ki pandemi halen içinde yaşamaya devam ettiğimiz hadise, aslında bazı şeyleri çok da büyütmememiz gerektiğini bize hatırlatıyor. Hepimizde oluyor, yani bende de oluyor. Böyle bazen kendi dünyamızın içerisinde debelenip duruyoruz ve çok saçma şeylere kafayı takıyoruz. Böyle anlamsız, böyle ruh hallerine bürünebiliyoruz. Moralsiz oluyoruz ama işte böyle pandemi vari 8 milyar insanı, 7-8 milyar insanı ilgilendiren bir konu tak diye karşına çıktığında, aa diyorsun. Bu kadar anlamsız şeylere demek ki kafayı takmamak lazım. Daha büyük düşünmek lazım. Önceliklerimi tekrar gözden geçirmem lazım diyorsun. Bu kendi adıma benim bu pandemi sürecinde mesela aldığım derslerden bir tanesidir. Bir de acele etmemek lazım ya. Gerçekten. Doğru zamanda doğru yerde olma kavramı çok kıymetli. Hani aramızda inançlar var, inançsızlar var ama her işte bir hayır vardır ifadesine ben çok inanıyorum. Bir şey olmuyorsa da gerçekten sizin bütün çabanıza, bütün uğraşınıza, gayretinize rağmen o an olmuyordur. Ama biraz sabırla 3 vakte, 5 vakte, 10 vakte kadar onun o zaman olduğunu ve o zaman zaten olması gerektiğini anlıyorsun. Benim aslında özetle paylaşacağım şey bu. Sağlık çok kıymetli. Hepimiz bence sağlığımıza çok dikkat etmeliyiz. Hem akıl sağlığımıza hem beden sağlığımıza, ruh sağlığımıza. Onun dışında da güçlü olduktan, ayaklarımız yere bastıktan sonra bence yapamayacağımız hiçbir şey yok. Onu söyleyebilirim. Kendimize inanalım ve güvenelim yeter ki.
Yani çok güzel özetlediniz Hakan Bey cidden. Yani dediklerinizin her bir cümlesi aslında hayat mottomuzu geliştiren cümlelerden birisi. Umarım dinleyicilerimiz de bu güzel cümleleri mottosu haline getirir. Bir mutlu olmak için en azından sadece olabilir diye düşünüyorum. Yani yayınımıza katıldığınız için yeniden çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Benim için de büyük bir keyif. Dediğim gibi ben de besleniyorum. Her defasında ben de öğreniyorum. Yani umarım bizi dinleyen arkadaşlarımız da aynı keyfi alırlar.
Diğer bir podcast'te görüşmek üzere diyelim o zaman.